Acaba ikinci haber, üçüncü haberin yerini mi değiştirsek? Hani
bu şekilde olsa şimdi daha bağlantılı açısından oluyor ama öbür türlü biraz
3,
daha karışık.
3, 2, 1, kayıt.
Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
Arkadaşlar merhaba. Mobilitenin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Az önce yönetmenimiz bizi uyardı. Konular üzerine çalışırken bu işaretle birlikte programa da başlamak gerekiyor artık. Sunucularınız ben Erdi Özağ.
Ben Ender Yıldız.
Yine dop dolu bir mobilite programıyla daha karşınızdayız. Birbirinden ilginç konularımız, haberlerimiz olacak. Ve hiç vakit kaybetmeden hemen ilk haberimize de başlayalım Ender. Aslında ilk haberimiz 3 tane ufak haberi içeren büyük bir Nokia haberi olacak. Şimdi Nokia tarafında bu hafta birbirinden ilginç haberler geldi arka arkaya. Bunlardan ilki bir düğün haberi. Ama yanlış anlamayın, Nokia'da Nokia kimse evlenmiyor. Gerçi Nokia evlendi, evet. Microsoft'la bir evlilik yaşadılar ama bu haberimiz biraz daha ilginç bir haber. Nokia'nın son dönemdeki en popüler telefonlarından bir tanesi olan kamera telefonu olarak da ifade edilen Lumia 1020 bir düğünde düğün fotoğrafçısının ana kamerası, ana cihaz olarak kullanılmış. Hani bakıldığı zaman Nokia kameralı telefonları farklı amaçlar için kullandırmayı seven bir firma. İşte daha önce klipler çektiler, başka işte National Geographic dergisi ve televizyon için bir belgesel çekimi gerçekleşti vesaire. Şimdi de bir düğünde kullanılmış. Hani şu an ekranlarınızda düğün videosu da geliyor. Yani ben buradan Nokia'ya sesleniyorum. Bana böyle bir düğün ortamı kurun. Ben Lumia 520'yi de kullanırım yani. Düğünümü görüntülenmesin. Gerçi Lumia 520 kurtarmayabilir ama 720 vesaire kullanabilirim
720
yani.
720 evet, fena değildi kamerası. Bakıldığında bu telefonların aslında ön plana çıkarılması en önemli konu kamerası ister istemez. Çünkü onu çıkardığımızda Windows 10 platformunda gene biraz eleştiriyor gibi olacağız ama ister istemez elde avuçta pek fazla bir şey kalmıyor. Lumia serisi de 920'den itibaren kamerasıyla ön planda oldu. Hı hı. 1020 zaten uzun zamandır beklenen bir telefondu. 41 megapiksellik sensörün hangi Lumia telefonla beraber kullanıcılarla buluşacağı. Bakıldığında bu telefonlardan böyle kampanyaları bekliyorduk. Yakında sinema filmi de çekerler veya bir şarkının klibini çekerler vesaire. Bu tarz projelerle aslında bakıldığında Lumia 1020'nin daha fazla popülerliğini arttırmasını sağlayacaklar.
Gerçi Nokia daha önce kısa filmler de çekti. Farklı telefon modelleri, özellikle N8'de çekilmiş bir kısa film şimdi aklıma geldi. Umarız bu tür cep telefonlarının düğünlerde kamera olarak kullanılmasıyla birlikte hani düğün fotoğrafçılığında maliyetler aşağı düşer. Yani bugün düğün yapmak istediğiniz zaman 1500-2000 liralardan bütçeler başlıyor fotoğraf ve video kaydı için.
Zaten iş düğün yapmaya geldiğinde herkesin bir bakış açısı değişiyor. O sen damat mısın, gel bakalım seni bir sevelim de kendine gel modundalar.
Vallahi Donanım Haber ofisinde biz yakın zamanda pek çok düğün merasimine katıldık. Eli kulağında olanlar da var. Programcımız Yağız'ın düğünü artık bu ay içerisinde gerçekleşiyor olacak. Hani bu süreci de yakından takip etmiş kişiler olarak biliyoruz ki yani düğün işi maliyetli bir iş. Allah hani yuva yapana yardım eder, onu biliyoruz ama hani özellikle erkek taraflarına güç kuvvet versin çünkü bakıldığı zaman çok zor bir süreç. Özellikle maddi anlamdaki serüven oldukça uzun ve yorucu olacak gibi görünüyor. Bizim hepimiz için en nihayetinde hepimiz bu süreçten bir şekilde geçiyor olacağız. Nokia tarafında bir başka gelişme yine Lumia 1020 ile ilgili yapılan bir araştırmanın sonucu ortaya çıktı ve Lumia 1020'nin hani Lumia 1020 yeni bir telefon. Eylül ayında çıktığını farz edersek yani 50 Ekim gibi. Hani 2-3 aylık bir geçmişi var bu telefonun. Flickr'da biliyorsunuz özellikle profesyonel fotoğrafçıların kullandığı fotoğraf odaklı bir sosyal paylaşım ağı gibi düşünebiliriz. Flickr'da en popüler telefon olmuş. Ama ben buna şaşırmadım zaten. Hani Lumia 1020 dışındaki popüler telefonlara bakıyorsunuz. Lumia 920, 925, Pro 808 gibi. Nokia'nın hakim olduğu bir alanda yeni telefonlar zaten yine Nokia'dan gelmiş yani, ve yine Nokia.
Lumia'cıların Instagram'ı vardılar da yüklemediler mi? Şimdi öyle bakabiliriz aslında.
Kesinlikle aslında.
Yani ellerindeki platform burada. İnsanlar bunları yüklediler yani genel olarak baktığımızda. Zaten Yahoo'nun bir servisi. Çok uzun zamanlara dayanan ve bakıldığında bu fotoğraf paylaşım ve yükleme konusunda da ilklerden biri sayılabilecek bir servis Flickr. El değiştirdi vesaire. Sonuçta popüler bir servis. Nokia'cıların kullanması belki de onlara ellerine yatkın olan ilk servislerden bir tanesinin olması sebebi de olabilir. Bakıldığında artık Instagram gibi platformlarda bu Windows 10'a geldiğini düşünürsek bence bu dengeler yakın zaman içerisinde değişebilir.
Zaten büyük bir ihtimalle kısa süre içerisinde Instagram'daki en popüler telefonlardan birisi haline de gelebilir Lumia 1020. Hani Instagram üzerinde ben geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki en popüler Instagramcılardan bir tanesiyle tanışma fırsatı yakaladım. Hani o 500-600 bin takipçisi olan Instagramcılardan bir tanesi. İymiş. oranın da kendi bir iş ekosistemi oluşmuş durumda. Hani 3 fotoğraf atıyorsunuz, inanılmaz paralar kazanabiliyorsunuz. Orada da yeni iş modelleri gelişmeye başlamış durumda. Hani fotoğrafçı daha ilgi duyanlar Instagram'a yüklensinler diyorum. Çünkü orada da ayrı bir dünya var. Hani gerçekten sürprizlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Nokia tarafındaki bir haberimiz, hatta mobilite içerisinde Nokia'nın son haberi diyebileceğimiz gelişme ise Lumia 1520 ile ilgili. 1520 Nokia'nın yeni amiral gemisi. 1020'yi ikinci plana iter mi? İter. Nasıl iter? Kamerasıyla değil ama donanımıyla iter. Büyük bir ekranı var Full HD. Snapdragon 800 işlemcisi var. Hani bakıldığı zaman yine 2 GB bellek var. Kamera tarafı 20 megapiksel. Yine PureView kamerası var. Telefon hani şunu söylüyorum ben her zaman. Lumia tarafında Lumia tasarımı büyük ekrana çok daha güzel giden bir tasarım bence. Lumia 1520 hakikaten görünüm anlamında çok beğendiğimi buradan kişisel yorum olarak yapabilirim. Lumia 1520 ile ilgili Nokia yeni bir video yayınladı. Videoda şunu gösteriyor. Eskimiz CD'leri, bildiğimiz kompakt diskleri, evet, bilgisayarlarımızda, müzik çalarlarımızda vesaire kullandığımız diskleri almışlar, toplamışlar. Geri dönüşüm sürecinden geçirerek Lumia 1520'nin polikarbon gövdesini de kullanmışlar. Hani zaman zaman Greenpeace'de yayınlıyor ya çevre duyarlı şirketler, evet, diye. Oradaki durumu da biraz daha kurtarabilmek ya da yükseltebilmek adına Nokia çevreci tarafını göstererek Lumia 1520'de geri dönüşümlü malzeme kullandığını yeni bir videoyla da yayınlamış oldu Ender.
Genelde baktığımızda aslında Avrupa kökenli firmaların bu geri dönüşüm işine biraz daha yatkın olduğunu, hı-hı, görüyoruz. Geri dönüşüm işte biraz maliyetli olduğu için o malzemelerin toparlanması, tekrardan işlenmesi birçok noktada saf ham madde alıp işlemekten daha maliyetli olabiliyor. Ama çevrecilik aslında önemli bir konu olduğu için ülkelerin de buna ciddi ölçüde eğilim göstermesi gerekmekte. Yeri geldiğinde teşviklerle veya başka kampanyalarla. Hı hı. Nokia'nın da bu konuya değinmesi güzel. CD'ler zaten ben artık çok da inanmıyorum. Bu günümüzün internet çağında ve yüksek hızlı iletişim çağında artık bu tarz medyalara da pek ihtiyaç kalmadı gibi. Bugün artık dizüstü bilgisayarlardan da çıktı yani. 15 ve üzerini bir kenara bırakırsak birçok bilgisayarda artık CD yok. Ve insanlar aramamaya da başladı işin açıkçası. Her ne kadar araçlarda vesaire kullanılsa bu bir geçiş süreci. Bence 3-5 seneye kadar zaten disket nasıl hayatımızdan çıktıysa CD, DVD yani, hı hı, o medyaları, Blu-ray'i bir kenara bırakıyorum. Ufak ufak hayatımızdan çıkaracağız.
Yani zaten bugün sanatçılar bile artık benim kasetim bu kadar sattı, CD'm bu kadar sattı açıklaması yapmıyorlar. Genelde artık tüm içerik dijital ortama taşınmaya başlamış durumda.
Çok tabii daha mantıklı çünkü bakıldığında paranızı daha rahat alıyorlar. Yani bugün bir iTunes servisini ele alalım. Kredi kartı bilginizi giriyorsunuz, bilgisayarın başında otururken müziği dinliyorsun, aa güzelmiş diyorsun, basıyorsun, alıyorsun. Aynen. Markete gittin, aldın vesaire, iş yok yani.
Tabii bunun kendi içerisinde farklı avantajları da var. Birincisi maliyet tarafında bir avantajı var. Hani ekstra bir materyal kullanmıyorsun CD, yani bir kayıt cihazı kullanmıyorsun. Taşıma anlamında ekstra bir masraf yok. Ve hani dijital ortamın sağladığı en büyük avantaj bence bakıldığı zaman bir müzik albümünün tamamını almak zorunda değilsiniz. Yani ben çevremde de görüyorum, genelde bir albüm alırken eğer o grubun çok fazla tutkunu ya da hani fanı değilse genelde bir şarkıyı sevdiği için o albüm oluyor. Genelde diğer şarkıları da dinlemiyor. Yani sürekli geriye sarıyor, geriye sarıyor, geriye sarıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman zaten dijitalin yükselişi bekleniyordu. Korsan tarafı da engelleyebilmek adına düşük maliyetli dijital içerikler zaten önemliydi. İnternet hızlarının gelişmesi, internetin yatırımlarının, internet maliyetlerinin azalmasıyla birlikte bu alan zaten daha da hızlanacaktır diye tahmin ediyorum diyerek Ender, sıradaki haberimize geçelim istersen. Bu haberimiz Samsung cephesinden. Biliyorum pek çoğunuz aslında bu haberi bekliyorsunuz. Android 4.3, 4.4'ü bir tarafa bırakalım şu an. Nexus cihazları dışında sahip olan yok. Android'in Nexus haricindeki en güncel sürümü olan 4.3'ü Galaxy S3'e Samsung bir süre önce vermeye başlamıştı. Etrafımda da var, Galaxy S3 kullanıcıları bir heyecanlandı. Yaşasın Android 4.3 geldi derken Samsung bir açıklama yok kesti, bıraktı. Artık güncellemeyi vermiyorum dedi bir süre için. Belli başlı problemler vardı. Şimdi bakıyoruz gelen haberlere. Android 4.3 Avrupa için yeniden Galaxy S3'e dağıtılmaya başlanmış. Bu önemli. Samsung hataları düzelttik, sıkıntı yatan noktaları güncelledik, değiştirdik diyerek 4.3'ün artık stabil bir şekilde Galaxy S3'e çalışacağını söylüyor.
Yani ben aslında bu test ROM'larının çıkacakmış gibi olup çıkmamasını anlıyorum ama artık birçok operatöre birkaç ay önceden dağıtılmış, sahada test edilmiş bir işletim sisteminin yeni versiyonunun ancak artık son kullanıcıya dağıtıldıktan sonra sıkıntı çıkarması bence biraz bu konunun üzerine çok da fazla eğilmediklerini gösteriyor çünkü her ülkede en azından 3-5 tane operatör var. Avrupa'daki ülkede sayısına baktığında, global anlamda baktığında o test sürümlerini deneyen ciddi anlamda insanlar var, mühendisler var. Yani bu işi gerçekten bilen insanlar var. Ve bunların hepsinin bu kontrol mekanizmasından sıyrılıyor bu güncelleme ve kullanıcılara geldiğinde telefonlarda sıkıntı yaratıyor. Yani bu biraz bence üzerine fazla gidilmesi gereken bir konu. Sonuçta bu bir test ROM'u değildi yani, insanlara dağıtıldı.
Tabii insanların günlük hayatında kullanacağı telefonlarını yükleyerek yani %100 memnuniyet hissettikleri bir yazılım güncellemesinden bahsediyoruz bu noktada. Umarız tüm o sorunlardan kurtulmuş ve arındırılmıştır. Yani bakıldığı zaman yeni güncelleme önemli yenilikler getiriyor. Galaxy S4'te ve Note 3'te gördüğümüz yeni arayüz, Galaxy S3'e de geliyor. Yeni arayüze bağlı olarak yeni sanal klavye gibi güncellemeler var ama bence bu noktada en büyük yenilik grafik işlemcisinin sürücünün güncellenmesi. Yani Galaxy S3 kullanıcıları Android 4.3 sürümüyle birlikte oyunlardan daha yüksek performans elde edebilecek en azından teorik anlamda.
Zaten Android 4.3 de bu OpenGL 2.0 yani mobil versiyonu için konuşuyoruz. Hı-hı. Bazı güncellemelere sahip de Android yapısı gereği sanal katmanlar halinde çalıştığı için burada bazı optimizasyonlarla zaten 3 boyutlu sürücü grafik çiplerinin performansı dolaylı yoldan artıyordu. Onunla beraber güncellenen Mali sürücüleriyle ki ARM zaten sürücü konusunda da sıkıntı yaşamayacaktır. Hı-hı. Genel olarak 3 boyutlu 3D performansını arttırmak mümkün olacaktır ama öyle çok da atladı ve hani olacağını ben zannetmiyorum.
Yani çok büyük sıkışmamı beklememek gerekiyor. Benim sadece burada merak ettiğim konu ki hani Türkiye'de biz bunu belki ileride testini yapabiliriz bir Galaxy S3 cihazı üzerinde kullanarak. 3 boyutlu grafik performansı artabilir ama şimdi Galaxy S4 ve Note 3'teki arayüzü alıp Galaxy S3'e getirdik diyorlar. Şimdi özel arayüzlerin cihazlara bindirdiği yük zaten ortada bakıldığı zaman. Şimdi S4'te 2 GB bellek var. Note 3'te 3 GB bellek var. Şimdi o arayüzü birebir alıp S3'e getirdiğimiz zaman genel kullanımda belli başlı sıkıntılar yaratabilir. Yani cihaz yavaşça çalışabilir bakın. Samsung illaki bunun testlerini yapmıştır ama öyle bir endişeli soru işaretle akıllara getirmiyor
değil. TouchWiz zaten kendisi bir soru işareti bakıldığında. Galaxy S3'te ilk yüklediğinizde bir açıyordunuz telefonu. 650-700 MB zaten
bellek. Zaten o rehber ve galeri olayı.
Evet, rehbere basıyorsun. Hala Note 3'te bile var rehbere basıyorsun. 5 saniyesi ekran ondan sonrasında geliyor vesaire.
Ya Note 3'te bile hala hani klavye şişmesinden bahsediyoruz. Hani bu Note 3 bakıldan paket olarak çok iyi bir telefon ama klavye şişmesi sorunu. Seni 2014'e giriyoruz artık. Samsung telefonlarda hala var yani.
Bir sorun oldu kesin.
Örneğin ben bunu hiç HTC'de hiç yaşamadım. Klavye şişmesinden sorun en azından benim kullandığım One modelinde başıma gelen bir durum değildi. Note 3'e özel klavye bile kursanız arada şiştiğini görüyorsunuz. Yani 3 GB bellekte inanılmaz yüksek performanslı bir telefondan bahsediyoruz.
O yani onu daha çok yazılımsal bir sıkıntı olduğunu, optimizasyon konusunda bazı eksiklikler olduğunu gösteriyor bizlere. Bakıldığında Galaxy S3 zaten artık donanım anlamında ufak ufak ömrünün sonuna gelmeye başladı. En azından bellek performansı, bellek miktarından dolayı. Görünüş olarak belki S3, Note 3 ve S4'teki özellikler gelse de daha tabanda baktığımızda bazı şeyleri soyutlaştırmışlardır.
Kırpacaklardır illa ki.
Kırpacaklardır telefonun daha rahat çalışabilmesi için. Hı-hı. Yoksa zaten bugün kimse artık bir S3'den S4 performansı, S4'ün sunduğu özellikleri beklemiyor zaten.
Eğer elinizde Galaxy S3 var ve Android 4.3'ün bu yeniden dağıtılmaya başlamış bir versiyonu kullanırsanız, kurmayı planlıyorsanız eğer lütfen kurduktan sonra testlerinizi yapın. Bir süre kullanın ve kendi kişisel görüşlerinizi de hemen forumlarınızın alt kısmındaki yorumlar kısmına paylaşarak bizimle de paylaşmış olun. Hani bizi ilerleyen mobilite programlarında sizlerin bizlerle paylaşıp bilgileri ekranlara getirir. Android 4.3'ün Galaxy S3 üzerinde nasıl çalıştığını ekranlara getiririz. Sıradaki haberimiz Sony cephesinden. Sony tarafı da bir yükseliş içerisinde arka arkaya sürdüğü, piyasaya sürdüğü iddialı modellerle beraber çok sık konuşmaya başladık. Zaten Z1 hani bakıldığı anlamda hani bizce eksikleri var. Tasarım anlamında belki daha iyi olabilirdi vesaire ama paket olarak bakıldığında yüksek çözünürlüklü kamerası, Snapdragon 800 belki de en hızlı bu telefonda çalışıyor. Evet. Onu söylemek gerekiyor arayüz anlamında bakıldığı zaman. İyi bir telefon. Su geçirmez ve tuzla dayanıklı olmasa zaten cabası diyelim. Şimdi Sony Xperia Z1S adında yeni bir model geliştiriyormuş. Bu modele bakıldığı zaman da donanım anlamında 3 aşağı 5 yukarı Z1'le aynı olur. Snapdragon 800 işlemci gibi ama gelen bilgilere göre iki önemli güncelleme var. Bir tasarım değişecek, iki de donanım anlamında ekran güncellenebilir. 5 inçin üzerine çıkan 5.2 ya da 5.4 inç ve çözünürlüğü belki Full HD'nin ötesine de geçen bir ekrandan bahsediyorlar. Bunun dışında kamera belki 4K güncellemesi alabilir. Hani resmi bilgileri Ocak ayına görüyor olacağız Amerika'daki tüketici elektronik fuarında ama işte ortaya çıkan bazı görüntüler, bazı bilgiler bu yönde bazı bize işaretler veriyor. Hani böyle bir güncelleme alırsa şimdi Xperia Z1 sahipleri üzülebilir ama yeni model anlamında bakıldığı zaman piyasaya çok çok daha güçlü bir cihaz çıkar.
Zaten ekranın o kasa içerisinde biraz büyümesi gerekiyor. O kasayı LG mühendislerine verseler büyük ihtimalle 5.5'u da sığdırırlardı. Neyse işin esprisi bir tarafa bakıldığında ekranın hakikaten o çerçevelerin biraz daha modern, daha ince bir hale gelmesi gerektiği de açıkçası. Yani ben kendi fikrimi burada söylemek istiyorum. Bunun dışında Snapdragon 800'de zaten yapabilecek ekstra bir şeyleri yok. Kamerayı biz zaten Honami'yi çok konuştuk. 4K geliyor öyle video çekecek böyle yapacak dedik. Full HD 60 kare saniye bile çekemedi maalesef. Orada bir güncelleme olabilir. Zaten Snapdragon 800 buna imkan veriyor. Sensörde belki farklılığa gidebilirler. Her ne kadar çözünürlüğü değişmese de. Ama 4K'nın gelmesi de bence artık şart. Çünkü bugün telefonlar, Note 3 olsun, Acer'ın, Liquid S2'si olsun. 4K artık başlandı ve video konusunda, hatta videoyu da bir kenara bırakalım. 4K konusunda sektörü bu kadar itekleyen bir firmanın en üst seviye akıllı telefonun 4K video çekememesi bence bir eksiklik.
Yani kaldı ki hani Sony kadar kamera üzerine telefonlarına vurgu yapan firmada yoktu bu jenerasyon için bakıldığında. Kamera tarafında çözünürlüğü bir tarafa bırakırsak eğer hani çok kötü bir kamerası yok zaten. Yine en iyiler arasında yerini alacaktır. Ancak bakıldığı zaman hani ilk ikiye koymazsınız hani bakıldığı zaman. Note 3'ün kamerası çok başarılı bu noktada. iPhone 5'in kamerasını zaten hani kullananlar biliyorlar. O da yine oldukça başarılı bir pakete sahip. Sony orada belki kendisine has yepyeni modüller geliştirebilir kamera modülleri. Bugünlerde haber var işte Samsung'un Galaxy S5 için Sony'den modül alacağı söyleniyor. Kendi modüllerinin yetişmeyeceği durumlar için ama hani o 20 megapikselin hakkını verebilen o iddialı vurguyu kaldırabilecek bir kamera performansını maalesef göremedik. Yazılım güncellemeleriyle beraber Sony biraz olayı değiştirdi, geliştirdi ama hani keşke o 4K olsaydı çünkü çok fazla beklenti vardı. Hani 4K'yı bugün alıp da zaten izleyebilecek insan sayısı sınırlı, bunu biliyoruz ama bakıldığı zaman YouTube'a giriyorsunuz. Bir sürü 4K video var. Adam Note 3'te çektim koydum diye YouTube'a yüklemiş ki YouTube'da da yayınlayabiliyorsunuz 4K videoları. Bu açıdan bakıldığı zaman Sony'nin orada bir sıkıntı yaşadığı muallak. Belki Xperia Z1S modelinde 4K çekebilen bir kamera güncellemesi olur.
Olacak. Çıkarsa da şaşırmayacağız bu saatten sonra.
Bu arada şunu da söyleyelim. Amerika'daki tüketici elektronik fuarı CES'e donanım haber olarak biz de editorial ekibimizle beraber katılacağız. Telefon orada olursa hani Türkiye'deki ilk ön incelemelerden bir tanesi biz zaten orada ekranlarınıza getiriyor oluruz diyerek biraz teknolojiden uzaklaşalım. Daha doğrusu teknolojinin
kullanıldığı yerden,
avuç içerisinde yani. Evet, kullanıldığı yerden uzaklaşalım. Avucumuzun içerisinden çıkarıp altımıza getirelim. Altımıza derken de dört tekerlek üzerine getirelim istiyoruz. Hani biz mobilitede aslında araba teknolojilerinde uzak değiliz. Özellikle ilk bölümlerde otomobillerdeki gelişimleri de aktarmıştık. İstiyoruz ki 2014'te mobil teknolojilerin otomobil versiyonları, yani tekerlekli versiyonlarını da ekranlara getirelim. Bu doğrultuda bu bölümümüz belki de bir miyat olabilir bizim için bakıldığında. Bu bölümden sonra muhtemelen yavaş yavaş otomobil haberlerinde belki içerisinde ağırlaştıracağız mobilitenin. Bu haberimiz Lamborghini Veneno ile ilgili. Hani bakıldığı zaman çılgın bir araba. Hani üretilip üretilmeyeceği çok tartışıldı. İşte otomobil fuarlarını gösterildiği zaman konsept bir araç olacağı, fuar yıldızı olarak nitelendirileceği ama yollara çıkmayacağı söylendi. Fakat Lamborghini bu arabayı üreticilerine açıkladı ama kaç tane üretecek? 9 tane üretecek.
10 bile değil yani.
Fiyatı da 4,5 milyon dolar civarında. Hatta 4,5 milyon euro bile olabilir. 4,3 milyon dolarmış. Yani şimdi şöyle bir durum söz konusu.
Rahatladım ben. 4,3 milyon hani, dolar dedi, rahatladım.
Yani yerde giden uçak diyorlar bu arabaya. Hakikaten tasarım anlamına bakıldığı zaman uçaklardan ciddi şekilde esinlendiğini söyleyebiliriz. Bugatti Veyron hani çok popüler bir arabadır. Yüksek fiyat segmentinde bakıldığı zaman hani aynı fiyat seviyesinin Bugatti Veyron'un yanına bile yaklaşmam bu tasarıma bakıldığı zaman. Bugatti Veyron sanki böyle bana bir yarım yumurtaymış gibi geliyor tasarım anlayışına bakıldığı zaman ama şimdi 4,3 milyon dolar da inanılmaz bir araba. Şey, inanılmaz bir fiyat. İki tane Bugatti Veyron alır. Yanına bir de Ferrari 408 İtalya alır. Günlük araba diye kullanırsın yani bakıldığında.
Hani gidersin bir tane Aventador alırsın. Bir de üstüne Roadster'ını alırsın Aventador'un. Bakıldığında
bir de Mercedes S600 alırsın. Hani makam arabası gibi kullanırsın bunun yanında. Yani.
Evet ki Aventador da kötü değil yani o savaş uçağı tasarımının ilk yoğun bir şekilde kullanıldığı çizgileri aslında ilk Aventador'da çıkmış.
Bence en güzel tasarım otomobillerden bir tanesi bakıldığı zaman.
Hala öyle. Yani bugün bir Aventador'um olsa burada. Neyse konuyu fazla dağıtmayalım. Veneno 9 tane olmasıyla zaten önemli. Bir de onun Roadster'ı çıkacak. Roadster da büyük ihtimalle 2014 yılı içerisinde üretilecek. Üstü açık versiyonu. Onu da çok az sayıda üretileceğini söyleyebiliriz. Fiyat olarak da ben açıkçası biraz daha yüksek olacağını, 5 milyon dolar sınırına yaklaşacağını düşünebiliyorum. Teknik özelliklerinden bahsedelim istersen. 6,5 litrelik V12 motoru var. Bu motor aynı zamanda Aventador'da kullanıldı ama beygir gücü olarak biraz daha optimize edilerek 750 beygire çıkarmışlar. Hı hı. 4 çeker ki bir spor arabada aslında bizim uzun zamandır görmeye alışık olmadığımız şeyler. Bir de üzerine 7 ileri şanzıman ekleyince bayağı
yani bir... Ortaya inanılmaz bir araba çıktığını söyleyebiliriz. Hani bu noktada şunu da altını çizmek gerekiyor. V12 motorlardan üreticiler yavaş yavaş uzaklaşıyorlar aslında bakıldığı zaman. Genelde V8, V6 gibi motorlar son dönemde daha çok gündeme gelmiş durumda. Formula 1'e baktığımız zaman da yine düşük hacimli motorlar çok sık gündeme geliyor. Hani bu işte Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni regülasyonları, işte karbon emisyon değerlerini düşürmek gibi pek çok kriter var o noktada ama Lamborghini ısrarla hala hani V12 kullanma yolunda ilerliyor ki bu bence doğru bir tercih. Çünkü Aventador'un hangi testini izlerseniz izleyin, YouTube'da yayınlanmış. Hepsi şey canım, bu motor hakikaten inanılmaz, efsane bir motoru var şeklinde.
Gerçekten çok çılgın. Aventador da zaten çok iyi gidiyordu. O ekstra 50 beygirin zaten kattığı performans farkı da kendini hissettirecektir. Tabii malzeme teknolojilerindeki farklılıklar, gelişmeler, aracın daha hafif olacağını da tahmin edebiliyoruz 3 aşağı 5 yukarı. Bir de aerodinamik değişikliği de ekleyelim ki yani bildiğim bu yar uçağı olmuş.
Hakikaten yar uçağı, yani uçağı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Buradan Lamborghini'nin başkanı Stefan, ismini de yanlış söylemeyelim hatta, Winkelmann'a sesleniyoruz. Biz Veneno'yu incelemek istiyoruz abi. Bize Veneno'yu yollarsan onun testini gerçekleştirmek istiyoruz. Gerçekten güzel bir test yaparız. Bunun
karantinasını da biz alacağız. Bir ayaç gezeriz.
Ya zaman zaman bazı otomobil tarafında çalışan gazeteci arkadaşları da dinliyoruz. Hani biz bazen burada incelemek için bir ekran kartı bulamıyoruz. Mercedes alıp 5000 km uzun yol test edecek adamlara araba verebilir yani bakıldığı zaman. Gerçekten sektörden sektöre hani her iş konuda farklar olabiliyor. Biz ama yine Lamborghini Veneno'yu hani test etmek isteriz uygun bir ortam olursa. Gerçi test etmeye de korkarsın yani. Hani 9 tane üretilmiş. Yani. 4,3 milyon dolar. Bunun kaskosu olsa ne olur, sigortası ne olsa ne olur. İstanbul trafiğinde köprü trafiğine girmişken bir arkadan tampon tampon değdi diye insana.
Aynen yani o arabayı test etmeye gözün oluyorsa İstinye Park'a da bir şekilde. İstinye Park diyorum, İstanbul Park hep orada dilim sürçüyor. Bir şekilde artık kendini ayarlayıp
üreye çıkmakta. Gerçi seni İstinye Park'ta görüyorlarmış Ender'i. Bazı
dedikoduları ben de duydum.
Lütfen.
O dedikoduları ben de duydum. İstanbul Park'a çıkacaksın, hakkını vereceksin. Çünkü İstanbul trafiğinde zaten. Hani çizeninden mi geçersin, bilerek çarpanından mı geçersin? Çünkü o arabayla sen herhalde trafiğe çıksan büyük ihtimalle bayanlar şey gelip senin telefon numaranı almak için bilerek sana çarpacaklardır. Şimdi onlarla uğraşmaktan sonra.
Zaten bu arabayla da nereye kadar gidebileceksiniz ki? Hani İstanbul'da sol şeritten giden kamyonlar, orta şeridi işgal eden otobüsler olduğu sürece iki otobüsün arasında sıkışırsınız. Hava atmak isteyen atan bassa kimse senin arabanı göremez zaten bakıldığı zaman.
Zaten bacakları açıyor, siz de böyle presler.
Ama gerçekten hani donanım haber ekibi olarak bizim en çok sevdiğimiz, tasarım anlamında en beğendiğimiz, en azından mobilite ekibi için söylüyorum. Sonra hocam Mesut'un beğendiği farklı arabalar da olabilir ya da diğer ekip arkadaşlarımızın
tabii ki
denemek isteyeceği başka arabalar da olabilir. Fakat bizim mobilite ekibi olarak Beneno'yu çok sevdik. Diyoruz. Çok benimsedik. Stefan o arabayı incelemek istiyoruz. Bunu da söylemiş olalım diyerek diğer haberimize geçelim. Bu haberimiz ilginç bir haber. Elektrikli otomobilleri biz yine mobilite olarak çok seviyoruz. Umarız hızla yaygınlaşır. Şu yüksek benzin fiyatlarından, maliyetlerinden kurtuluruz. Tabi bundan kurtulabilmemiz için elektrikli arabaların Türkiye'ye gelmesi, pil değişim gibi şeyler yerine bildiğin istasyonların olması ve bizim bu arabalardan istifade edebilmemiz
onlardaki
gerekiyor.
Onlardaki verginin de düşük olması
gerekiyor. Tabii verginin düşük olması devlet babamızın o noktada hani teşvikle ve bunların daha genel kitleye ulaşabilecek, erişebilecek düzenlemeleri yapması gerekiyor. Elektrikli arabalarla ilgili şöyle bir sıkıntı olmuş. Amerika'da bir haber var. Hani bunu yine ilginç bulduk ve mobiliteyi almak istedik. Amerika'da Nissan Leaf, Nissan'ın elektrikli arabasıdır. Bu tasarım anlamında beğendiğim bir araba değil ama verimlilik anlamında. Yani sınıfındaki en iddialı modellerden bir tanesidir. Ki Toyota Prius'un karşısında konumlandırıyor genelde bakıldığı zaman Nissan. Şimdi şöyle bir durum söz konusu olmuş. Bir tane Nissan Leaf kullanıcısı bir baba çocuğunun okuluna, ilkokuluna gidiyor. Çocuğunu beklerken diyor ki arabanın da şarjı bitti. Okulun prizine, fişine takayım da bari arabayı bir şarj edeyim. Bunu kimseye sormadan yapıyor. Daha sonrasında bir şikayet üzerine bölge polisi gelerek tutanak tutuyor. Sen nasıl izinsiz olarak okulun elektriğini arabanı şarj etmek için kullanırsın? Yaklaşık 20 dakika boyunca bu şarj gerçekleşiyor. Ve daha sonra tutanak tutulduktan sonra tamam diyor. Hadi sen gidebilirsin. Çocuğunu al eve git diyorlar. Polis gidiyor. İlçe emniyet müdürlüğüne diyelim artık bakıldığı zaman. O bir rapor hazırlıyorlar ve 10 gün sonra adamı gözaltına alıyorlar. 16 saat boyunca nezarette kalıyor ve o yasal süreç, sorgulama vesaire devam ediyor. Ve bunun sonunda adamın 5 centlik, sadece 5 cent, bakın 5 dolar da değil, 5 cent. Yani 1 doların 20'de 1'i kadar bir elektrik tüketti anlaşılıyor. Ve bunun ceza işlemi yapılarak gerekli ödemelerin bu adam tarafından yapılması sağlanıyor. Sonrasında adam tabii karşı dava açıyor. Karşı hukuki haklarını kullanmaya başlıyor. Polise soru soruyorlar. Hani gazeteciler de olayı gösteriyor. Polis diyor ki hırsızlıkta büyük çığ olmaz. Adama mikrofonu uzatıyorlar. Adam diyor ki sonucunda telefonumuzu, tabletimizi, dizüstü bilgisayarımızı bu tür kamuya açık yerlerde prize takarak şarj edebiliyoruz. Okullardaki musluk suyunu izinsiz gidip hani kimse izin almadan içmek için kullanabiliyoruz. Bunu niye kullanamıyoruz diyor. Hani biz Donanım Haber'in televizyon programında insansız otomobillerden bahsederken yeni nesil otomobil teknolojileri için regülasyonların yapılması gerektiğini söylemiştik. Böyle bir haberin gelmesi aslında bunu bir yerde gösteriyor. Hani elektrikli otomobilim var ama bu dertlerin bittiği anlamına gelmiyor. Benzin parasından kurtuldum derken işte böyle sorunlarla da karşı karşıya kalabiliyor insanlar. En azından Amerika'da yaşanmış bu olay
yani
çerçevesinde.
Teorik olarak baktığımızda olaya aslında polisin dediği doğru. Zaten polisin bu noktada karar verme yetkisi de olmaması lazım. Yani böyle bir olay yaşandıysa gerekeni yapılması yani nedir? Bu kişinin ilgili merkeze götürülüp işte ifadesinin alınması yani. Yani 5 cent.
16 saat nezarette kalmak ne demek?
Yani, tabii zaten adamın açtığı dava da büyük ihtimalle o süreçten dolayı. Yani 5 cent peşine düştüğünü ben zannetmiyorum. Ama tabii ki polisin yaptığı bir bakıma doğru. Adamların bir karar verme yetkisi yok. Sonuçta bir şey var. Hırsızlık veya bir malı izinsiz kullanma diyelim, hırsızlık demeyelim. Bunun sonucunda da belirli bir işlem başlatılması gerekiyor ve yapılması gereken şey de bu. Bence açıkçası o noktada doğru bir hareket olmuş da yani adamı böyle 16 saat tutmaya falan gerek yok. Yani madem hani adamı ilk tutanağı tuttun gönderdin evine giderdin ya böyle böyle işte 5 cent bir bedeli var. Bunu ödeyin de yani iş uzamasın deyip tatlıya bağlı. Böyle şey yapılabilirdi, kapatılabilirdi konu. Biraz gereksiz uzatmışlar ama sonuçta böyle şeyler olabiliyor.
Yani hani Amerika hani rüyaların ülkesi vesaire tarzında böyle bir atmosfer yaratıldı çok uzun yıllardır vesaire ama bakıldığı zaman hukuk sistemi hiçbir ülkede mükemmel çalışmıyor. İşte bunun en güzel örneklerinden bir tanesini şu an Amerika'da yaşamış durumdayız. Kaldı ki Wikipedia'ya girdiğiniz zaman Amerikan hukuk sistemiyle ilgili tartışmanın ne kadar dava olduğunu görebiliyorsunuz. Hani ben şahsen geçtiğimiz günlerde Mark Wahlberg'in bir filmiydi, şimdi isim aklıma gelmedi. O filmden sonra gerçek bir olayı anlatıyor. Miami'de yaşanmış bir cinayeti anlatıyor. Onları araştırırken ben bir tanesini hani Wikipedia'da kaynaktan kaynağı atlarken gördüm. Hakikaten orada da ciddi sorunlar var. Ama elektrikli arabalara geri dönecek olursak eğer mutlaka ve mutlaka şarj istasyonlarının genele yayılması gerekiyor ki bu arabalar kullanıcılar tarafından daha fazla tercih edilebilsin. Bir başka üretici olan Tesla'nın bir projesi var. Amerika'da pek çok yere kendi şarj istasyonlarını kurma hedefindeler ki kurdukları yerler de var. Hatta bu şarj istasyonları sadece Tesla modeliyle uyumlu olduğu da söyleniyor. Başka da gelip orayı izinsiz kullanmasın
arabayı
diye.
Arabayı satın alırken premium versiyonu aldığınızda bu özel hızlı doldurma istasyonlarından bedava da faydalanabiliyorsunuz. Öyle bir avantajı da var ve pil kapasitesini yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam %80'ini yarım saat gibi bir sürede dolduruyor ki zaten Tesla'nın modelleri
100 mil gittiğini farz edersek misal.
Ki 100 mil az bile kaldı yani 300-250 mil
yani, civarı konuşuluyor. Yani 200 kilometre diyelim biz buna. 200 kilometrede şöyle bir durum var. Hani İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gidersiniz yani bakıldığı
zaman. Yani evet ve öyle yerleri seçiyorlar ki bu konumlandırılan şarj istasyonlarını. Mesela bir tuvalet molası vereceği bir yer olabilir. Bir yemek için popüler olan bir yer olabilir ki insanlar başka şeylerle uğraşırken bir taraftan da arabaları şarj olsun istiyorlar. Yani her benzinci de tabii ki bu imkan olmayacak ama böyle aslında verimli bir çevre oluşturup, verimli bir ekosistem oluşturup aslında insanları fazla vakit kaybettirmeden elektrikli arabalarını şarj etme istiyorlar ki bence çok da mantıklı.
Yani İstanbul'da da yine bir özel teşebbüs, özel girişim de bu Renault Fluence gibi, hani elektrikli arabalar için belli başlı bazı şarj istasyonları kuruldu ama bunların yanaşması gerekiyor.
Belediye de var galiba yanlış hatırlamıyorsam.
İspark'ın
altında var çünkü İBB trafikten trafiğe falan bakıldığında şarj istasyonlarının ikonlarını görebiliyorsunuz böyle tek tük.
Tabii orada da hani Fluence Z'yi hani Türkiye için doğru bir proje mi? Hani şöyle hani burada hani beyin cimnastiği yapıyoruz. Şimdi pilin kiralanması söz konusu orada. Yani araba yani en başta fiyatı görünce dedik ki ne kadar güzel. Bu araba hani bu araba çok kişi tarafından belki kullanılabilir ama sonra bir baktık ki arabayı alıyorsunuz sonra pil kiralıyorsunuz. Hani filo kiralamalar tercih ettim açıkçası ben filo kiralama tarafında daha çok Honda Civic'in hibrit modelini görüyorum. En azından karşıma çıkıyor tesadüfen. Umarız elektrikli arabalar hızla yaygınlaşır diyelim
Ender. Şimdi filo olayında insanlar gidiyor benzin istasyonu dolduruyorlar. Yakıt da şirket ödüyor şimdi.
Evet.
Akşam evinde gittiğinde elektriğini şarj ettiğinde onu kim ödeyecek? O biraz şey şu andaki
düzeyine
pek
hani
uymuyor.
Yani belki orada hani elektrikli arabalar tabii bir geçiş süreci de var. Hibritlerden elektrikliye, tam elektrikliye geçiş gibi farklı senaryolar da çok sık konuşuluyor ama bakıldığında henüz bizim memleketimizin de kat edici uzun bir yol var diyelim. Zaten elektrikli arabalara bakıldığı zaman işte Toyota Prius Türkiye'ye geldi. Yine inanılmaz fiyatlarla işte 100 bin liralardan vesaire bahsedildi ki 100 bin lirayı ona vereceğim şimdi direkt sokaktaki yani vatandaş gözüyle düşündüğüm zaman giderim inanılmaz yani ikinci el süper arabalar var. Sıfır alsan çok güzel arabalar var.
Ya da bir normal benzinli Prius alsan aradaki fiyat farkıyla 10 sene benzin alırsın zaten.
Ya benzinli Prius'ten ziyade yani yeni sıfır bir Corolla vesaire Avensis gibi bir arabalarsın. Üzerine bir o kadar da paran cebinde kalır. Farklı seçenekler var ama biz elektrikli arabalardan yanayız. Umarız hızla yaygınlaşır ve biz de ucuz fiyata elektrikli arabalar alarak bunları kullanma ve istifa etme şansı yakalarız. Otomobillerden tekrar avuç teknolojilere geri dönelim Ender. Sıradaki haberimiz Çin'in yükselen yıldızı firmalardan Xiaomi ile ilgili. Xiaomi'yi biz nereden biliyoruz? Mi 1, Mi 2 gibi yükselen telefonları var. Çok popüler telefonları var Çin'de ve Hugo Barraki, kendisi uzun süreler boyunca Google çatısı altında Android'den sonra başkan yardımcılığı görevi yapmış kişiyi de transfer etmelerinden dolayı biliyoruz. Bu şirketin CEO'su, tepe yöneticisi Li Yujun yaptığı açıklamayla şunu söylemiş. Demiş ki, iPhone hala dünyanın en iyi akıllı telefonu. Hani bir telefon üreticisinin rakip telefon hakkında böyle bir açıklama yapması. İki açıdan değerlendirilebilir. Bir, kendi ürünleri hakkında kötü bir algı oluşturabilir. Hani sonra çok aşırı telefona ya da markaya sahiplenen fanlar olabiliyor. Bunun açısından belki olumsuz karşılanabilir. İkincisi de hani açık sözlü bir adam olduğunu ortaya koyabilir. Sonucunda rakip ürün hakkında hala en iyi telefona sahiplenmeleri oldukça iddialı ki bu adam yaptığı sunumlarda Steve Jobs'u taklit eden hali de biliniyor. Steve Jobs gibi giyiniyor işte boğazlı kazak, kot pantolon, spor ayakkabı gibi bir tarzla benimsemiş durumda. Yani ilginç bir açıklama oldu çünkü bugünlerde piyasaya sürdükleri bazı telefonlar Snapdragon 800'ün AB versiyonu kullanmasıyla da gündeme geldi. Farklı telefon çalışmaları da var. Muhtemelen dünyaya da yayılacaklar 2014'te. Ama beyefendi hala hani iPhone 5'i, iPhone daha doğrusu en iyi akıllı telefon olarak benimsemiş durumda. Bu ilginç ve yaptığı açıklamanın devamında da şunu söylemiş. Biz hızlı yol aldık. Şirketimiz 11 milyar dolarlık bir şirket haline geldi ama öğrenmemiz gereken, kendimizi geliştirmemiz gereken hala pek çok yer var diyerek de Xiaomi'nin hani gelişim içerisinde olduğunu göstermiş oldu.
Yani biraz sığ bir yorum olmuş ilk bakışta. Çünkü neye göre, kime göre? Yani
ona göre. Şirketin sahibine
yani
göre.
Ona göre. Şimdi herkese tabii ki şey yapmaya bağlamıyor bu açıklama. Benim ihtiyaçlarımı iOS işletimsel ve iPhone açıkçası görmüyor.
Yani şöyle hani iPhone tüm iPhone modelleri için bahsetmek gerekirse her jenerasyonda çok güçlü olduğu yanlar var.
Kesinlikle.
iPhone 5 ile bugün 64 bitlik işlemcisi de zaten sınıfında tek. Kamerası oldukça başarılı. Parmak izi okuyucunun ben daha önce başka bir cihaz o derece etkili çalıştığını açıkçası görmedim ona bakıldığı zaman ama şahsen benim için de
kişisel ihtiyaçlarımı karşılamıyor yani bu kadar
ben
basit.
Bir telefonu kurcalamayı severim.
Aynen.
Hani her şeyini mıncık mıncık edeceğim, değiştirebileceğim. hani arayüzü değiştireceğim,
yani farklı donanım kurabileceğim. Bir duvar kağıdı değiştirip de şey yapamam yani, ben telefonda idare edemem. İlla ki sağda solunda bir şeyleri oynarım yani.
Her özelliği ideal çalışsın, telefon hani zaman zaman kendisini kapatmasın ya da iPhone 5'de gerçi bir takım sıkıntılar yaşandı ama yani sorunsuz, dersiz, tasasız, mobilitesi yüksek, performansı iyi telefonlar isteyenler için iPhone en iyi paketlerden bir tanesi. O kesin zaten ama benim şahsen şahsi beklentilerimi karşılayabilen bir telefon değil. Bunun altını çizmem gerekiyor. Ben büyük ekranı olsun, hani pek çok yerinde şahsi ayarlarımı yapabileyim, özelleştirebileyim tarzında bir şeyimi seviyorum. Bu açıdan Windows Phone da bana çok hitap etmiyor. Yani Windows Phone'un hızlı bir yükselişi var. Bunu göz ardı edemeyiz bakıldığı zaman. Kendisinin nasıl özellikleri var. Hani tarayıcısı mesela oldukça, ben Internet Explorer'un mobil versiyonunu o noktada yeni güncellemelerle beraber oldukça beğeniyorum. Ama bakıldığında hani herkesin kendi şahsi ihtiyaçları evet. doğrultusunda en iyi telefonları vardır. Hani Android tabanlı bir telefon geliştiren, iddialı telefonlarda yapan bir firmanın rakip ürününle ilgili yaptığı bu açıklama dediğimiz gibi
belki
farklı
şunu,
açılardan değerlendirilebilir.
Belki şunu düşünerek böyle bir açıklama yapmış olabilirler. Bugün Android'i Google piyasadan çekti, yani Android işletim sistemin olmadığını düşünelim. Hı-hı. iPhone yine aynı iPhone. Bakıldığında şu an konuştuğumuz telefonların birçoğu Windows Phone zaten iPhone OS'le rekabet edebilecek kesinlikle bir durumda değil. Uygulama ve genel kullanım deneyimiyle. Çıkardık işte Tizen'i vardı, işte hani Badası bunların hepsini toplasan bir OS eder mi? Etmez.
Yani o işin en azından şu anda etmez.
Şu anda etmez. Bakıldığında belki komple bir paket halinde olmasından dolayı iPhone en iyi olduğu söylenebilir. Ama sonuçta Android diye bir gerçek var ve bugün insanlar kullanıyor. Ve uzun bir sürede kullanacakmış gibi gözüküyor. Yani açıkçası bu insanların ihtiyaçlarının devreye girdiği konularda böyle çok kesin yorumlar yapmak büyük kitleleri etkilemeyecektir veya büyük kitlelere hitap etmeyecektir.
Tabii Xiaomi firmasının aslında ilginç birkaç yanı da var. Bunlardan bir tanesi, adamlar online üzerinden telefon satıyorlar. Hani bu oldukça önemli. Bir zamanlar Dell'in yaptığı strateji gibi mağazalar kurmak yerine direkt web sitesine giriyorsun. Çin'de insanlar bu telefonları şirketin sitesi üzerinden alıyor. Bir başka önemli yanları ise her hafta güncelleme veriyorlar. İrili ufaklı güncelleme veriyorlar. Yani örneğin bu hafta klavyesinde bir şey değiştirdim diyor. Yeni wallpaper'lar ekledim diyor. Duvar kağıtları ekledim diyor.
Markette nasıl bir daha güncelleme çıktıysa yapıyor. Aslında onları sanki ben kendim telefonu güncelliyormuşum gibi gösteriyorlar büyük ihtimalle. İçerisinde
öylesi de var. Firmware güncellemesi de yapıyorlar. Kamerayı iyileştirebiliyorlar. İşte ses konusunda bazı güncellemeler yapıyorlar tarzında ki bu firma aynı zamanda MIUI arayüzünü geliştiren de firmadır. Dolayısıyla aslında arayüzü yapabiliyor olması zaten bir güncellemede arayüzü güncellersin. Yani, bir güncellemede daha önemli.
Tabii her güncellemede kamera performansı, pil performansı, işte ses performansı.
Tabii öyle büyük güncellemeler sürekli her hafta yapamazsın zaten ama hani kullanıcılara sürekli böyle güncellemeler vererek telefonun güncel tuttuğu hissini yaşatmak da farklı bir strateji. Hani 5 ayda bir telefona bir güncelleme çıkarmak yerine belki böyle ufak ufak güncellemelerle sürekli telefonlara bir şeyler yollamak, hani güncelleme bekleyip de hayal kırıklığı yaşayan kullanıcıları mutlu etmek anlamında belki daha doğru bir yol olabilir.
Çin'de biliyorsun popüler bir kitlenin kullandığı, çok yoğun olarak kullandığı bazı uygulamalar var. Belki onların bir kısmı da zaten bu MIUI arayüzünün içerisine gömülü geliyor.
Belki bazı Türkiye'ye de geldi. İşte bu Line mali vesaire tarzı uygulamalar var ya.
Uygulamaları. O bölgede çok popüler ve tek bir çatı altında birçok noktada toparlanan uygulamalar bunlar. Onlara gelen güncellemeleri de aslında telefona gelen güncelleme olarak belirli bir noktada yorumlayabilirsiniz. Böyle bir yorumlamadan sonra da zaten haftalık güncelleme dağıtmak irili ufaklı çok da zor olmayacaktır diye
düşünüyorum. Sonuçta bu strateji firma genelde hani Samsung, HTC ya da diğer firmalar gibi büyük bir paket içerisinde toplu bir güncelleme sunmak yerine ufak ufak güncellemelerle daha sık telefonu güncelleme yoluna gitmiş durumdalar diyerek bu haberimize son verelim isterseniz. Sıradaki haberimiz Samsung cephesinden. Samsung'u biz en çok neyle eleştirdik? Kasa kalitesiyle. Galaxy S3'ten bu yana, Galaxy S2'den bu yana hatta plastik kasa kullanmaları hep eleştirildi işte. iPhone'a bakıyorsunuz alüminyum kasa, diğerlerine bakıyorsunuz polikarbon kasa, HTC keza yine yüksek malzeme kalitesi ve işçilikle bilinen bir firma. Samsung da büyük bir ihtimalle Galaxy S5 ve Galaxy Note 4'te bunu değiştirecek. Hatta gelen son haberlere göre Samsung Galaxy S5'te belki HTC One ve iPad Mini için yekpare metal gövde hazırlayan firma ile işbirliğine gidebilir. Hani firmanın ismine baktığımız zaman Catcher diye bir ismi var bu firmanın. Ki HTC One ve iPad Mini'ye baktığımız zaman gerçek anlamda kasa kalitesi anlamında hani sınıfına standartları bilinen cihazlardan bazılarıdır. Umarız böyle olur. Şimdi Galaxy S5 64 bit işlemci, metal kasa, 3 GB bellek ve yüksek çözünürlüklü ekran gibi donanımlarla hayal ettiğimiz zaman ki bir önceki bölümde söylediğimiz 4000 mAh pil ile bunun içerisine gelirse İşte o zaman gerçekten değişik bir seçenek olabilir.
Ya zaten firmanın çeşitli noktalarda tasarım ödülleri de aldığını belirtelim. Yani firma boş bir firma değil ki, senin bahsettiğin tasarımlar zaten oldukça iyi referanslar. Zaten büyük ihtimalle birçok prototip üzerinde çalışıyorlar ve eminim içerisinde metal kasalı versiyonları da var. Bu artık satışa yaklaşıldığı tarihlerde verilecek kararlar arasında gözüküyor biraz da. Hem maliyet olarak hem de artık OTP yöneticilerin ruh haliyle mi alakalı, onları pek bilemiyoruz ama her jenerasyonda plastikte de kasa kalitesinin biraz arttığını görüyoruz. Not 3'te deri görünümlü plastiği mesela iyi yutturdular insanlara. benim notuş kullanırken mesela birçok insan aa derim bu diyebiliyor.
Gerçi S4 ile kıyaslandığı zaman bu görünüm bile kullanım deneyimi anlamında kullanıcıların daha çok hoşuna giden bir şey oldu. Hani tabii bununla cihazın kasa tasarımının etkisi de büyük ama hani S4'teki plastik kasa yerine tüm cihazları böyle yapsalar bence daha etkili olur.
Ya elbette en azından premium segmentin o tarafa kayacağını söyleyebilirim ama biz S4 çıkmadan da çok konuştuk. Aa bu sefer galiba alüminyum kasa geliyor. Tweetler uçuştu havada, işte seramik olacak kasası bir şeylerdendi vesaire.
Seramik düşününce, telefonları düşününce hiç olmayacakmış yani.
Hatta o Samsung'un bir çalışanın üst düzey tasarımsal bölümde çalışan birinin attığı seramik olacak. Yok içi seramik olacak dediler, soğuyacak dediler, çerçevesi seramik olacak falan. Yani plastik çıkarsa şaşırmamak lazım. Ama bakıldığında alüminyum çıkarsa da zaten biz demiştik deriz.
Yani gerçekten o kadar çok seçenek var ki işte bugün Japonya'da sıvı soğutmalı telefonlar var yani bakıldığı zaman. Değişik çözümler var. Samsung illaki burada bir yenilik yapmak zorunda artık. Bunu da görmüşlerdir diye tahmin ediyorum. Galaxy S4'ün kısa tarafını aldığı eleştiriler ortada zaten. Note 3'te bu deri görünümlü plastik kullanımıyla belki olayı biraz daha kurtarır gibi oldular ama bunlar yetersiz.
Bir jenerasyon kurtardılar en azından.
Ya, tabii şu anda Note 3 muhtemelen yine milyonlar satıyordur. Galaxy S4 zaten yine belki Samsung'un beklentilerini karşılamadı ama 10 milyonlar satmayı başardı. Ama HTC One'ı ve Galaxy S4'ü elinize aldığınız zaman HTC One'ın malzeme kalitesi anlamında çok daha güçlü bir hissiyat yarattığı da ortada. Yani bakıldığında daha premium bir telefon havası taşıdığını söyleyebiliriz. Performans anlamında ya da belli başlı bazı özellikler anlamında rakibinin gerisinde olsa bile. Dolayısıyla bu anlamda metal kasa Samsung içinde gelecek gibi görünüyor. Yani Galaxy F serisi altında yeni bir jenerasyon oluşturacakları da söyleniyor ama bakıldığı zaman plastiği bence terk etmeleri gerekiyor. En azından üst seviye, en yüksek performans segmentindeki amiral gemi modelleri için diyerek son haberimize geçelim. Son haberimiz Honda cephesinden. Şimdi Honda'nın bu haberi biraz ilginç. Az önce dedik ya avuç içi teknolojiler, sonra otomobil teknolojilerine geçtik. Bu haber ikisini birleştiren bir haber. Bir otomobil üreticisinin Honda'nın cep telefonları için geliştirdiği bir yeni yöntem, yeni bir aksesuar diyelim biz buna. Telefonlar için hava yastığı. Amacı ne? Hani bugün telefonların ekranı çizilmez diyoruz, suya toza karşı dayanıklı diyoruz ama o telefonu elinizden düşürdüğünüz anda tuzla buz olma ihtimali hala oldukça yüksek. Honda ise geliştirdiği yeni bir aksesuardaki bu şu an mühendislik aşamasında prototip olarak değerlendirilebilir. Telefonun yere düşmesi esnasında o garip düşme etkisi işte cihazın üzerindeki sensörler tarafından algılanarak birden telefonun etrafında hava yastıkları şişiyor ve telefon yere güvenli bir şekilde düşüyor. İlginç
teorik
bir çözüm.
Teorik olarak iyi ama bakıldığında en azından şu andaki prototipe baktığımızda eksikleri yok mu? Tabii ki var.
Ya ben yanıma kocaman kutu mu taşıyacağım şimdi telefonun ortasına koyduğum?
Ha yani bir kere boyutları kabul edilebilir seviyede değil. Ondan sonra videoda açılırken görüyoruz iyi güzel düşüyor da ekran hala kabak gibi ortada yani. Tamam telefonların genelde çerçeve üzerine düştüğünü varsayalım. Hı-hı. O da eyvallah. Ama o hava yastığıyla düştüğünün büyük ihtimalle o telefon sekecek. Sekip de camın üstüne düşerse bu sefer ne olacak? Bu da bir muallak. Orada o Gorilla Glass 35 de olsa yine kırılır yani.
Kırılma ihtimali var evet.
Sivri bir kayaya, bir şeye, taşa, çakıl taşına falan denk gelse. Düşünce olarak güzel ama uygulanabilirlik anlamında bence çok şey yok. Telefon cebinde bir yere vapura yetişiyorsun Allah Allah koşuyorsun. Kafayı yedi, cebin de açıldı. Ne olacak mesela düşündün mü?
Cebinde hava yastığını işittin düşünsene yani. Hani...
Ha ondan sonra vapurda yetiştikten sonra onu böyle ufak ufak katlayıp geri içine mi koyacaksın? Çünkü hani bir kere kullanat da yapamazsın.
Ya sonuçta telefon düşmeleri yaşanan bir olay. Telefondan zarar gördüğü de bir gerçek. Firmaların illaki belli başka yöntemler geliştirmeleri gerekiyor ama bunun alacağı daha çok yol var. Yani şu anki haliyle hani pratik kullanım ya da günlük kullanıma çok uygun değil. Aklıma bizim Hövding'i getirdi. Hövding diye bir firma bisiklet kullanıcıları için bir hava yastığı geliştirmişti. Giyiyorsunuz bunu. Ve hani herhangi bir düşme anında yine bu düşmeye bağlı hareketleri algılayarak sensörler devreye girip birden bir iki saniye içerisinde hava yastığını şişirip en azından kafa bölgenizin yani vücudun temel dinamiklerini içeren kafa, beyin ve baş bölgesini korumak için hava yastıkları devreye giriyordu.
Evet.
Herkes hava yastıklarına yoğunlaşmış durumda.
Onda da yüz tarafı açıktı insan yani boyundan şişen hava yastığı kafanın üst tarafını, yan tarafını zaten. Yani kafatasını etrafını koruyordu ama yüzün kabak gibi onda da ortadaydı yani o zaman da yüzüne işte yere çarpmamaya çalışacaksın.
Yani en nihayetinde ne orada? Sonucunda hani kafa travmasına bağlı işte beyin kanaması, bunun sonucu felç hani gibi bir önüne geçmek için geliştirilmiş bir yöntemdi ama onunki şu anda çok ya bu bisiklet için geliştirilen versiyonu günlük kullanırsın. Bir şey değil yani. Hani bakıldığın ama.
Bu aslında bakıldığında her sektörde böyle yazılımından tut hani kişisel güvenlik anlamında da ne olursa olsun %100 güvenli diye bir şey yok yani. En
kesinlikle.
İyisini de taksan, en kalitesini de taksan.
Yani bizim asgari dikkati ve özeni
her zaman
göstermemiz gerekiyor. Hani zaman zaman sizden de sorular geliyor. Abi Gorilla Glass çizilmez dediler ama telefonum çizildi gibi. Ama bu teknoloji çizilmez teknoloji değil, çizmeyi zorlaştıran bir teknolojidir. Siz cebinizde anahtarlık, bozuk para ve telefonu aynı anda taşırsanız günün sonunda çizik bir telefonla da karşılaşabilirsiniz. Bunlar zaten kaçınılmaz. Biz bekleyen kaçınılmaz sonlar olarak noktayı koyalım. Mobilitenin de sonuna gelmiş olalım. Mobilitenin bu bölümünde dikkatimizi çeken, ilgimizi çeken çeşitli haberleri sizlerle paylaşmış olduk. Videomuzun başında da belirttiğimiz gibi mobil teknolojilerin dört tekerlekli versiyonlarında mobilitenin ilerleyen bölümlerinde bizden daha çok daha sık duyacaksınız. Bunu da söylemiş olalım. Bizden şimdi bu kadar. Sürçülisan ettiysek affola. Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi tabii ki videonun altında ya da sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden Ender'e ve bana yollayabilirsiniz. Lütfen sonuna kadar eleştiri yapın ama eleştiri yaparken hani şunun altını çizmek istiyorum. Hakaret ederek, insanları küçük düşürmeye çalıştığı ifadeler kullanarak eleştiri olmaz. Hani genel forum kuralları, ahlak kuralları çerçevesinde insanların yaptıkları yanlışları düzeltmek adına ya da daha iyisini yapabilmeleri adına hani tüm eleştiriyi açacağız. Bu noktada lütfen sonuna kadar klavyenizi kullanın. Biz zaten her bölümde sizlere daha iyisini sunmak için inanın aşırı efor sarf ediyoruz. Umarız yaptığımız bu programlarla da sizlere faydalı olabiliyoruzdur. Bizden şimdi bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın. Yeah.